Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındasınız sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri başladı. Hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz Başkent'ten. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Recep Özden var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi programımıza 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde şimdi sevgili dinleyicilerimiz Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Alman Federal Meclisi 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren karar tasarısını onayladı biliyorsunuz. Dün 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlanmasının ardından tepkiler sürüyor. Şimdi sevgili Cem Dalaman var hattımızda. Hayatın Sesleri'ne hoş geldin sevgili Cem.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye'de de infiali yol açan kararın alınmasıyla ilgili gelişmeler ve son haberler neler, bizlere neler aktaracaksın Almanya'da?
Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da bu konu gündemde kalmaya devam ediyor. Hatta gündemin bir numaralı konusu. Senin de belirttiğin gibi yasa dün beklendiği gibi, tahmin edildiği gibi federal parlamentodan geçti. Meclis ülkede yaşayan 3 milyon Türk'ü ve Türkiye'nin tepkilerini yok sayarak bu tartışmalı tasarıyı kabul etti. Tasarının oylanması öncesinde yapılan konuşmalarda savunulan ana tez, tasarı ile şu andaki hükümetin ya da Türk halkının suçlanmadığı ve Türkiye ile Ermeni halkı arasındaki yakınlaşmaların hedeflendiğiydi. Ancak esasında bunun tersi oldu. Türkiye artık soykırım yapan bir ülke olarak suçlanacak Almanya'da. Oylama sonrasında yapılan yorumlarda da Federal Meclis'in tarihçiler yerine karar vererek Türkiye ve Almanya arasında yaşanacak bir krizin adımlarını attığına vurgu yapılıyor Nilgün.
Evet. Peki Cem, mecliste 11 Türk kökenli milletvekili var. Onların oylamadaki tutumları da çok konuşuluyor ve tepki buluyor. Bu konuda neler söyleyeceksin?
Oylama genel olarak garip bir şekilde geçti. Türkiye kökenli milletvekillerinin tavrı da bunun bir parçasıydı. Bu kadar önemli ve hassas bir konudaki oylamaya toplam 531 milletvekili var Alman Meclisi'nde. Onların 3'te biri bile zar zor katıldı. Hükümet kanadından Başbakan Merkel yoktu. Başbakan yardımcısı Gabriel gelmedi. Dışişleri Bakanı Steinmeier oylamaya katılmadı. Sonuçta oylamada sadece bir milletvekili çekimser oy, bir diğeri de red oyu kullandı. Diğerlerinin evet oyu kullandığı açıklandı. Şimdi Almanya'daki Türk toplumunun temsilcileri saydığımız şimdiye kadar Türk kökenli milletvekillerinden bahsedelim. Federal Meclis'te bulunan toplam 11 Türkiye kökenli milletvekili var. Bunlardan ikisi oylamaya katılmadı. Diğerlerinin de hepsi başta tasarının baş mimarı olarak bilinen Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Cem Özdemir olmak üzere diğerleri evet şeklinde ellerini kaldırdılar. Tabii hiç kimsenin sırf Türk kökenli diye tasarıya hayır vermesi gerekmiyor. Böyle bir beklenti de yoktu zaten Almanya'daki Türk toplumunda ama manidar olan Türk kökenli insanların iradesinin meclise yansımamış olması. Çünkü Almanya'da yaşayan Türklerin çok büyük bölümü ezici çoğunluğu bu konuda başka düşünüyor. 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamıyor.
Evet. Bir de Almanya'da tabii 3 milyon kadar Türk yaşıyor. Onlar ne diyorlar? Onların tepkileri nasıl bu konuda?
Onlar geçen günlerde hep sokağa çıktılar. Protesto mitingler oldu, gösteriler oldu. Bu şekilde tepkilerini yansıttılar. Almanyalı Türkleri en yakından ilgilendiren konu tasarıyla bağlantılı soykırım iddialarının ders kitaplarına girecek olması. Yani 1915 olayları bundan sonra Alman tarih derslerinde, tarih kitaplarında soykırım olarak tanımlanarak okutulacak öğrencilere. Bu Türk öğrenciler için tabii bir vicdani çatışma tehlikesi taşıyor ve aileleri, velileri çok tedirgin ediyor. Bunun dışında bir genel olarak bir hayal kırıklığı ve hoşnutsuzluk var konuştuğumuz Türklerde ve sokakta karşılaştığımız Türklerde. Alman siyasetinde bizi dinleyen, bizim görüşümüze saygı gösteren yok düşüncesi hakim vatandaşta. Ben Berlin Türk Cemaati Başkanı Bekir Yılmaz'la konuştum bu konuda ve alınan karar konusunda onlar bize saygı göstermiyorsa biz de onların aldığı karara saygı göstermiyoruz diyor Bekir Yılmaz. Birlikte dinleyelim.
Bu doğru bir yaklaşım değil. Almanya'da 3 milyona yakın Türkiye'den gelmiş, Türkiye kökenli insan var. %70, Almanya'da yaşayan Türk toplumu %70'i kesinlikle bu iddiaları kabul etmiyor. Federal meclis böyle bir yasayı kabul etmekle birlikte buradaki Türk toplumuyla en azından gönül bağlarının kesileceğini bilmesi lazım. Maalesef kulakları tıkamışlar. Ama biz hem Berlin'de hem Almanya'daki Türk toplumu olarak yeniden şeyi göstermek istiyoruz. Siz istediğiniz kararı alabilirsiniz. Yani sonuç itibariyle onu belki engelleyemeyiz. Ama Türk toplumu olarak, Türk milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sizin aldığınız kararları da biz o anlamda tanımıyoruz.
Evet, aslında katılmamak değil de değil galiba. Yıllar sonra tanınması çok da ciddiye alınmasını gerektirmiyor galiba. Gülüp geçmek gerekecek sevgili Cem.
Evet, öyle gözüküyor. Ancak tabii demin de anlattığım gibi burada yaşayan Türklere somut bir etkisi olacak. O da bu konunun öğrencilere önümüzdeki yıldan itibaren, yani Türk öğrenciler de tabii ki dahil olmak üzere soykırım olarak okutulacak olması. Bu uzun vadeli pek sağlıklı gelişme değil tabii ki.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili Cem Dalaman. Yine birlikte olmak dileğiyle.
İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
Teşekkürler.
Hava güneşliydi, arkana bakamadım, gözlerim yaşlıydı. Oy duman kara duman, çıksana yollarımdan. Düştüm yolun altına, tutsana kollarımdan.
Bir kara kuş alayı taşırmış kanadına. Alama kara kuşum, düşmanın inadına. Alama, alama, alama kara kuşum, düşmanın inadına. Alama kara kuşum, oy düşmanın inadına.
Güzel adım var, eskiden sevdan idi, şimdi baldan tadım var.
Oy Fadime, Fadime,
ne de güzel adım var.
Eskiden sevdan idi,
şimdi baldan tadım var.
Evet, yaktın altına pantol giyiliğimi, yaktın ha beni yavrum adam nakliğimi. Yaktın ha yaktın ha yaktın ha beni yavrum adam nakliğimi. Yaktın ha beni yavrum o yadan nakliğimi. Yaktın ha beni yavrum adam nakliğimi. Yaktın ha beni yavrum o yadan nakliğimi.
Türkiye'de saatlerimiz 15.16'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini tanıştıralım istiyoruz. Araştırmacı yazar Sayın Esen Eryiğit Akdenizli stüdyomuzda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Evet. Dinleyicilerini buluşturma, konuşturma, paylaştırma imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum.
Biz de size teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Hoş geldiniz. Evet, Müslümanların en önemli aylarından biri Ramazan ayı pazartesi itibariyle başlıyor. Şimdi 11 ayın sultanı çok önemli gerçekten Müslümanlar için. Şimdi Ramazan ayı denilince akla ilk oruç geliyor ama sadece oruç tutulan bir ay değil, ibadetin de en yoğun olduğu bir ay. Ramazan ayının anlamından ve öneminden birazcık söz edelim isterseniz yine her Ramazan olduğu gibi.
Çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle inşallah Ramazan'ımızı sağlıkla, afiyetle tamamlamak ve bize vermiş olduğu o güzel mesajları o güzelliğiyle yaşamayı nasip etmesi niyetiyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ben öncelikle isterseniz biraz kavramsal özelliklerinden lütfen bahsedeyim önce. Ramazan lügat manasında temizlik, yanmak, keskinlik gibi anlamlara geliyor. Oruç ise çekmek, tutmak gibi anlamlara geliyor. Bunlar tek tek açılımını yapacağım ben daha sonrasında. Niye oruç tutmak diyoruz? Çünkü zahiri görüntüde tuttuğumuz bir şey yok aslında. Ama biz oruç tutmak deriz. Niçin tutmak deriz? Onlar tek tek daha sonra evet paylaşacağım.
Evet. Şimdi İslam'ın 5 şartından biri aslında çok önemli. Yardımlaşma duygusunun da en yüksek olduğu bir ay aslında. Ben bundan sonrasında sözü size bırakayım. O açmak, tutmak kavramlarından bir başlayarak devam edelim isterseniz.
Öncelikle niye tutmak, niye temizlenmek, niye yanmak? Onları tek tek açayım arzu ediyorum.
Lütfen buyurun.
Şimdi biliyorsunuz 335 gün biliyorsunuz günlük bir periyotta yeme içme şeyimiz devam ediyor. Ancak Ramazan ayında, Ramazan herkes biliyor, belli bir saat dilimi içerisinde gün ağarmaya başladığı anda başlanan, niyetle başlanan ve akşam ezanıyla beraber bütün yasakların sona erdiği bir dilimle devam ediyor. Bu arada biz ne yapıyoruz? Bir manevi hakimiyet egzersizi yapıyoruz aslında.
Evet.
Şimdilerde biliyorsunuz doktora ilk gidildiğinde sağlık şikayetlerimizi ilk dile getirdiğimizde doktordan ilk tavsiyesi bize perhiz tarzında o. Neden? Belli yiyecekleri normal dozunda yemediğimiz için vücudumuzun vermiş olduğu reaksiyonlarla, hastalıklarla karşı karşıya geliyoruz. Şimdilerde biliyorsunuz son dönemlerde detoks adı altında evet vücudu temizleme, arındırma egzersizleri yaptırılıyor. Birçok kurum bu anlamda kurumsallaşmış, evet, haftalık periyotlarla yapılıyor. Dolayısıyla biliyoruz ki bazı yiyecekleri normal şeklinde yemediğimiz için vücudumuzda bir takım reaksiyonlar gelişiyor. Biz bu 30 günlük süreçte öncelikle vücudumuzu bir temizliyoruz.
Ve terbiye ediyoruz.
Terbiye ediyoruz.
Evet.
Sonrasında yanmak kelimesi niye? Çünkü biz dini anlamda yanmak temizlenmektir. Bu o zamana kadar arzularımızda, davranışlarımızda, tepkilerimizde bir takım aşırı uçlarımız varsa
ruhumuzu temizliyoruz.
Onları arındırıyoruz. Hı-hı. Evet. Temizliyoruz. Dikkat ederseniz genelde uç davranışlarımızda cehennem ve yanmak tabirlerini kullanırız. Aslında hepsi arınmadır.
Evet. Bedenimizi terbiye ediyoruz. Ruhumuzu da temizliyoruz aslında. Yardımlaşma duygusunun da en yüksek seviyede olduğu bir ay dedim. Gerçekten de kesinlikle öyle değil mi? Fitrelerimiz, kesinlikle, zekatlarımız.
Ben orucu alt başlıklar önemli olarak şöyle değerlendirdim. Öncelikle bir manevi hakimiyet egzersizi. Biz oruç esnasında davranışlarımızın hakime olduğumuzun idrakını yaşıyoruz. bütün davranışlarımızın hakimi olduğumuzun arzularımızı gerektiği yerde frenleme veya tutma anlamında baktığımız için bir hakimiyet duygusu yaşıyoruz oruçta. Zaten işte o hakimiyetin getirdiği güzellik de sonrasında yapılan bayram.
Hı hı. Evet, evet. Sonucunda Ramazan bayramına ulaşmanın sevincinde yaşayacağız elbette ama şimdi tabii oruç tutamayan dinleyicilerimiz olacaktır mutlaka. Hastalıkları sebebiyle, yaşlılıkları sebebiyle, daha pek çok sebeple tutamayacak kişiler olacaklardır. Onlar bu bedeni terbiye edememek, ruhu temizleyememek gibi bir duyguya kapılıyorlar ne yazık ki. Buna kapılmamaları için neler söyleyeceksiniz?
Bu güzel dinleyicilerimizi diğer oruç şekilleri, örneğin dilin orucu diyoruz biz. Hı hı. Ne demek dilin orucu? Boş sözlerden, bize faydası olmayan sözlerden kendimizi tutabilmek. Örneğin gözün orucu. Nedir gözün orucu? Bize fayda sağlamayan, bizi hatta olumsuz davranışa yönlendirecek bakış açılarından kendimizi koruyarak bir oruç. Hı hı. Zihin orucu diyoruz. Nedir zihin orucu? Bize faydası olmayan duygu ve düşüncelerden kendimizi arındırıp tutabilmek. Hı hı. Kulağın orucu. Nedir kulağın orucu? Bizi mutlu etmeyen, hatta iç sıkıntısı oluşturan sözlerden kulaklarımızı arındırabilmek, kulaklarımızı onlardan arındırıp tutabilmek. Nefsin orucu, arzularımız, bize fayda vermeyen şehvet dediğimiz aşırı uçlardaki yaşadığımız duygular, aşırı arzularımız, onlara tutabilmek. Kalbin orucu. Kalbin orucu nedir? Dünyaya ait nimetleri çok fazla kalbe almamak. Hı hı. Çünkü onun sonu yok. Diyelim ki kalbimize arabayı aldık. Çok arzu ediyoruz araba sahibi olmayı. Araba sahibi olduktan bir süre sonra onun vermiş olduğu haz bitiyor. Yerine mutlaka başka bir haz koymak durumunda kalıyoruz. O yüzden kalbi bu hazlardan tutabilmek. Hı hı. Evet. İmkanlarımız ve var olduğumuz koşullar içerisinde mutlu olabilmeyi kalbe indirebilmek,
yerleştirebilmek. Bir de bunları sadece keşke Ramazan ayında değil de tüm yıl boyunca yapabilsek, elbette, değil mi? Bu elbette, kalbin, nefsin, kulağın, ağzın orucunu hatta devam ediyor, değil
tabii,
mi?
Tabii tabii, ruhun orucu diyoruz. Ne demek ruhun orucu? Ruhumuzu dinlendirebilmek. İşte o Ramazan ayı içerisinde ruhla irtibat sağlayabilmek. Normal günlük telaşımızda yeme içme ve bir takım arzularımızla çok fazla meşgul, hı-hı, olduğumuz için biraz ruhu ihmal ediyoruz. İç seslerimizi ihmal ediyoruz. Bir de Ramazan'da itikaf dediğimiz bir inziva Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilen bir durum vardır. Hı-hı. Nedir itikaf? Hatta Peygamber Efendimiz Ramazan ayında mutlaka son 10 günde itikafa girdiği ve bunu bizlere tavsiye ettiği yolunda çok güzel bilgiler var bizde. Nedir itikaf? O her zaman meşgul olduğumuz şeylerden birazcık daha kendimizi çekip biraz içsel bir yolculuk yapabilmek. Kendimize, isteklerimize. İşte Ramazan'da bir de biliyorsunuz son 10 günde arayacağımız çok özel bir gece var.
Evet.
Kadir Gecesi, kıymetlendirdiğimiz kıymetli, kadirli, kıymetli bir gece var. Çok, hı hı, özel bir gece. Oraya geçmeden Peygamber Efendimiz'in yine itikaf konusundaki tavsiyelerinden bir tanesi, bulunduğumuz ortamdan başka bir ortamda yapalım ki tam anlamıyla o mevcut olduğu meşguliyetlerimizden birazcık daha gerçek anlamda aranabilmek. Hatta Kur'an'da Meryem orucu tavsiye edilir. Hazreti Zekeriya orucu tavsiye edilir. Nedir bu oruçlar?
Nedir oruçlar?
Sizi anlayamayan bir ortamda olduğunuz zaman, örneğin Hazreti Meryem anlaşılmadı biliyorsunuz. Evet. Halkı tarafından dışlandı, olumsuz ithaflarla ithaf edildi. Allah tarafından ona verilen emir şuydu. Sen kendini savunamayacağın durumda olduğun zaman sus. Susma orucu tavsiye edildi. Yine Hazreti Zekeriya mevcut durumun dışında bir olayla karşılaştığı anda ona susması tavsiye edildi. bize nasıl bir tavsiye veriyor? Bizler de günlük yaşantımızda zaman zaman karşılaştığımız durumlarda, olumsuz durumlarda veya hak etmediğimiz durumlarla karşılaştığımız zaman bir süre susma orucu bize tavsiye ediliyor. İşte Ramazan'da en güzel ay olmasının nedeni şu, bir takım oruçların talimini yapıyoruz. Hı hı. Egzersizleri bu Ramazan ayında yapıyoruz ki, dediniz ya az önce, çok güzel söylediniz, hayatımızın her alanında işte egzersizi öyle evet. güzel bir şeye getiriyoruz ki hayatımızın diğer alanında da devam ettirebilirim. Egzersizleri o yüzden o kadar güçlü yapıyoruz ki hayatımızın diğer alanlarına da, yılın diğer günlerine de bu güzel egzersizleri yayabilelim.
Evet, insana sağladığı aslında en güzel faydalardan biri ama bir ayla sınırlı kalmamalı. Diğer 11 aya da yayılmalı değil mi?
İnşallah tabii ki.
Öyle olsun tabii gerçekten. Kadir Gecesi dediniz. O evet, büyük geceden evet. de birazcık söz edelim lütfen.
Elbette oraya geleceğim. Yalnız biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Kardeşlik bağlarının yardımlaşma. Ramazan'da biliyorsunuz gerçekten biz toplum olarak çok güzel bir toplumuz. Hı hı. Ramazan'da özellikle bu tür duygularımız, yardımlaşma, paylaşma, ihtiyacı olan ihtiyacını giderebilme, empati yapabilme.
Ve bunun da verdiği inanılmaz bir manevi haz vardır.
Kesinlikle. Toplumsal dayanışma, aile muhabbetlerini hı hı. o kadar güzel bir düzeye getiriyor ki o unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz, biliyorsunuz bu dönemlerde özellikle çocuk yuvaları olsun, yaşlılar bakım evleri olsun, gayet güzel ziyaretler yapılıyor, ihtiyaçları gideriliyor. Maddi anlamda ihtiyacı olmayan ailelere
i̇şte Ramazan paketleri aynı en büyük değerlerden biri kesinlikle. Galiba değil mi bu kesinlikle. Anlamda baktığımızda.
Hem dayanışmayı, hem paylaşmayı, hem gönül almayı. Hatta bizim kültürümüzde de çok güzel bir gelenek hep devam eder. Ramazan'da mutlaka küsler barıştırılır.
Evet.
Mutlaka bir araya gelme ve paylaşma ortamları oluşturulur. Hı hı. Yalnız burada herhalde biraz dikkatimizden kaçan bir nokta şu nedir? Oluyor. Ramazan biraz iftar ziyafetlerinde sanıyorum biraz o ölçüde birazcık
abartıya evet.
kaçıyoruz. Hı hı. Biraz ziyafet sofralarını dönüştürüyoruz belki. Daha lüks harcamalara dönüştürüyoruz belki. Lüks otellerde kampanyalara dönüştürüyoruz belki. Hı hı. Bunlar da birazcık daha hassasiyet gösterilmesi. Çünkü amacımız zaten bir egzersiz yapmak.
Evet.
Beyne, gönle, zihne, kalbe, bütün uzuvlarımıza bir egzersiz yapmak. İşte bu egzersizleri de iftar sofralarında devam ettirebilmek, sonrasında iftar sofrasından sonra güzel muhabbetler yapabilmek, hı hı. manayı anlayabilmek, birbirimize mana konusunda yardımcı olabilmek, bunu yaşamak ve yaşatmak çok güzel. Yalnız dediğim gibi biraz Ramazan eğlencesini, biraz Ramazan'da daha çok böyle bir eğlence kültürü oluşması gibi bir kültür algısı oluşmaya başladı.
Ama eskiden sanıyorum, de yok muydu o Ramazan, geleneksel Ramazan eğlenceleri?
Daha evvelden daha çok Hacivat Karagöz'de evet. aslında toplumsal o anlamdaki paylaşım dile getirmekti. Bu biraz sanıyorum...
O eskiyi yaşatmak.
Yaşatmaktaki evet. abartıyı biraz herhalde biraz...
Törpülemek gerekiyor
törpülemek gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Evet.
Aslında işte bu manevi egzersizlerden sonra, hakimiyet egzersizlerinden sonra, o manevi hazdan sonra Ramazan bayramına ulaşmanın da sevincini yaşayacağız aynen. mutlaka.
İşte o hakimiyetin o kadar çok kolay değildir aslında hı hı. o manevi hakimiyete sahip olmak. Evet. Kalbe manevi hakimiyet, zihne manevi hakimiyet, evet. bütün uzuvlarımıza manevi hakimiyet kazandırmak gerçekten çok kolay değil. İşte onu başarabilmek insanda öyle güzel bir hakimiyet duygusu oluşturuyor ki. İşte o hakimiyetin bayramını yapmak çok özel ve güzel.
Evet, o bayrama ulaşmak dileğiyle diyelim, o bayram sevincini hep birlikte yaşamak dileğiyle diyelim. Hayırlı Ramazanlar olsun
i̇nşallah,
diyelim.
İnşallah.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyicilerimize, size de çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz olduğunuz için, geldiğiniz için sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. Süremiz çok kısa oldu. Evet. Aslında daha çok şeylerden bahsetmek gönül
evet,
arzu ediyordu
Ramazan
ama.
Ramazan olunca, Ramazan ayı evet, boyunca evet. birlikte oluruz yine.
Çok tekrar teşekkür ediyorum. Beni dinleyicilerle buluşturduğunuz
teşekkür
için.
Teşekkür ederiz.
Bütün dinleyicilerimize, bütün insanlığa Ramazan'ın feyziyle yaşamak ve yaşatmak nasip olsun. Ve çok güzel bir bayram kutlamasıyla beraber bu hakimiyetimizi kutlamak nasip olsun. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Araştırmacı yazar Sayın Esen Eryiğit Akdenizli konuğumuzdu. Hayatın Sesleri adına kendisine teşekkür ediyor ve müziğe dönüyoruz.
Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor içim. Binmeli dünya, mutluyum ben. Sen Tanrı. Coşar seni görünce. Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor içim. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Seni görünce
...15.33 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz... ...Hayatın Sesleri Memleketim FM ortak yayınıyla sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği Müsteşarı... ...Sayın Sevil Özgür telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Sayın Sevil Özgür, ülkemizle Romanya arasındaki kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar var yıllardır. Aynı zamanda Romanya, Batı Avrupa ile Türkiye arasındaki geçiş noktasında bulunuyor. Hem Romanya'da yaşayan soydaşlarımız ve iş sahibi vatandaşlarımız hem de geçiş yolu olarak Romanya'yı kullanan vatandaşlarımız açısından önem taşıyan bilgileriniz var. Bunları sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaşmanızı istesek neler aktaracaksınız bize?
Yani çok teşekkürler. Çok güzel değindiniz aslında ilişkilerimizin durumunu özetlemiş oldunuz. Ben özellikle seyahat bağlamında bazı hususları paylaşmak veya hatırlatmak istiyorum. Öncelikle vize konusuna değinmek istiyorum. Çünkü ülkemizden Romanya'yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız için umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımızın mutlaka seyahat amaçlarına uygun vize almaları gerektiğini vurgulamak istiyorum sizin vesilenizle. Resmi pasaport olarak adlandırdığımız hususi hizmet ve diplomatik pasaport taşıyan vatandaşlarımız biliyorsunuzdur 90 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaf. Bunun dışında Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen henüz Schengen'e dahil olmayan Romanya'da şöyle bir düzenleme de söz konusu. Schengen vizesi veya ikamet tezkeresi sahibi vatandaşlarımız giriş vizesine ihtiyaç duymadan ülkeye gelebilir ve 90 gün aşmayacak şekilde burada kalabilirler. Öncelikle bunu vurgulamak istedim.
Evet.
Bir de Romen sınır makamlarının ülkeye girişte dikkat ettikleri bir hususu gündeme getirmek istiyorum. Pasaport süresi en az 6 ay geçerli olmalıdır. Onun dışında seyahat süresinde karşılaşılabilecek durumlardan bir tanesi, gerekli giriş vizesi bulunsa veya vize muafiyeti söz konusu olsa dahi zaman zaman sınır kapılarında sağlık sigorta poliçesi veya kendilerini davet edenler tarafından düzenlenmiş davetiyeler, otel rezervasyonları, ellerinde bulunan nakit, yani burada ihtiyaçlarını görüp göremeyeceklerini belgelendirmeleri anlamında sorgulanabiliyor, kontrol edilebiliyor. Onun dışında sizin vasıtanızla yine Erasmus kapsamında öğrenim gören öğrencilerimiz için ben bir hususu dikkate getirmek istiyorum.
Lütfen buyurun.
Eğitim vizesi almaları gerekmektedir. Pasaport türüne bakılmaksızın, yani zaman zaman hususi pasaportla gelip vize muafiyeti olduğu için gelip burada eğitim almak isteyenler olabiliyor. Onların mutlaka Türkiye'de ilgili misyondan eğitim vizesi alarak gelmeleri gerekiyor ki burada oturum izni alabilsinler. Onun dışında yine kendi özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlarımız için Rovinyeta adı verilen elektronik otoyol geçiş kartı sınır kapılarında temin ediliyor ve bunlar araçların ön camlarına mutlaka yapıştırılmalı. Aynı zamanda trafik kurallarına titizlikle uyulmalı. Yani hız sınırı, emniyet kemeri takma, direksiyon başında cep telefonuyla konuşmama kurallarına kesinlikle riayet edilmesini tavsiye ediyoruz.
Evet.
Onun dışında nakliyecilerimiz, tır şoförlerimiz sıklıkla bu güzergahı kullanıyorlar. Romanya üzerinden seyahat ediyorlar. Onlar için de bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. İzninizle.
Lütfen buyurun efendim.
Da, benzinlik, restoran, market gibi uğradıkları, çeşitli ihtiyaçlarını görmek için uğradıkları mekanlarda ödemeler yerel para cinsinden, yani ron veya lei, her iki isimde kullanılıyor Romen para birimi için. Ödemeler bu para cinsinden yapılıyor, avro olarak değil. Onun dışında kiralık araç söz konusuysa tır şoförleri bakımından kiralık çekici veya dorse, yetki belgesi önemli. Burada yetki belgesinin tercümesiyle beraber mutlaka bulundurulması gerekiyor. Beraberindeki evrağın tam olması önemli. Durakladıkları zaman araçtan inerken mutlaka cüzdan, belge, değerli eşyalarını beraberlerinde almaları, bulundurmaları önem taşıyor. Hırsızlık vakalarına karşı uyanık olmalarını tavsiye ediyoruz.
Çok fazla var mıdır hırsızlık vakası?
Son zamanlarda artış gösterdiğini konsolosluk birimindeki arkadaşlardan öğrendik ne yazık ki. Bu yüzden onu bilhassa vurgulamak istedim. Evet, buna dikkat etmek gerekiyor. Sadece tır şoförleri açısından değil tabii ki, diğer vatandaşlarımız da özel araçlarıyla seyahat ederken durakladıklarında bu hususta hassas olmaları kendi lehlerine olacaktır. Bu şekilde. Onun dışında şehir arasında seyahat ederken mümkün mertebe gündüz seyahat etmeleri, otoyol sayısının azlığı, aynı şekilde ışıklandırmanın yetersizliği dolayısıyla önemli bir husus. Bunu hatırlatmak isteriz.
Evet.
Sizin sormak istediğiniz...
Evet. Şimdi vizenin 6 aydan az olmaması gerekiyor dediniz. Az olduğu takdirde geçiş izni verilmiyor mu?
Hayır efendim. Yani pasaport süresinin geçerlik süresi daha doğrusu 6 aydan az olmamalı. Aslında bu kural olarak 5 ay fakat burada özellikle fiilen 6 ay olarak aranıyor.
Evet. Sayın Sevil Özgür, çok teşekkür ediyoruz efendim Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz ve bu bilgileri sevgili dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben izninizle eğer mümkünse 7/24 saat vatandaşımızın hizmetinde olduğumuzu ve bize her şekilde ulaşabileceklerini de hatırlatmak istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşça kalın. İyi günler diliyoruz.
Günler diliyoruz. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Sevil Özgür, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Kendisine teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Esti kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken ben ki karanlığı gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Nereden aklıma esti kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir. Eski sokaklar yerli yerinde, dostlar oturmuş kır kahvesinde. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Ah düşen saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Ah düşen saçlarımı tel tel sayarken.
Dünden kalanlar. Köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülin Karabağ stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, dünden kalanlarda bugün çok enteresan bir konuyla evet. Dinleyicilerimizi buluşturacağız. Bir sergiden söz edeceğiz. İstanbul Deniz Müzesi'nde sanatseverlerle çok ilginç bir sergi buluştu. Evet. Nasıl bir sergiydi? Dinleyicilerimizi birazcık bilgilendirelim. Günümüz evet. teknolojisiyle buluştu. Çok değişik, dünyada bir ilk galiba değil mi?
Yok, dünyada bir ilk değil. BBC'nin böyle çalışmaları var ama hani bakarsak bu biraz daha herhalde bir üste daha taşımış gibi geldi bana. Evet. Yani yapılan çalışmalar var ama gerçekten gravürleri birebir. Hiç bozulma olmadan, çözünürlüklerinden, kalitelerinden, hiçbir şey kaybetmeden, bütün detaylarıyla ve hareketli bazıları, animasyon teknikleri kullanarak yapıldığı için gerçekten kendinizi 200 yıl önceki İstanbul'un içerisinde o sokaklarda zaman zaman dolaşırken hissediyorsunuz. Atmosfer de biraz hani öyle karartılarak ortam, büyük ekranlarla yakınlaştırıp uzaklaştırarak ve aynı zamanda müzik, Angelika Akbar'ın muhteşem müzikleriyle
o zamanki değil mi? O zamanki İstanbul'daki müzikler.
Yaklaşık öyle o tür müzikler de kullanılmış. Özellikle bu dönemi Azizliğe müzikleri. Marşı, Osmanlı Sergi Marşı, Türk Kasidesi, Nikris Sirto, Çeçen Kızı gibi hani böyle, hı-hı, müzik seçimleri de gerçekten Angelika Akbar'a da tekrar teşekkür ediyorum buradan ben. O duyguyu gerçekten çok hissettirdi. Zaman zaman hani o ressamların kendine özgü.
O ressamlar zamanında İstanbul'da yaşamış ressamlar mı?
Evet, yani ressamların aslına bakarsanız hani esas çıkış noktasına bakarsak İvan Ayvazovski ile 3 yıl önce bir sergisine gidiliyor ve orada Boyut yayıncılığın sahibi. Orada bununla ilgili bir aklında proje oluşmaya başlıyor. 3 yıl boyunca bunu bir anlamda olgunlaştırmaya, hı-hı, çalışıyor. Daha sonrasında yaklaşık işte bir sene öncesinde de bu proje tam olarak kafasında oturuyor ve bunu nasıl yapılabileceğine Ayvazovski ile başlamak istiyorlar aslında. Onun çünkü çok fazla 6000'in üzerinde tablosu var ve çok da uzun süre kalmış İstanbul'da. Dolayısıyla çok gerçekten deniziyle, İstanbul'un detaylarıyla çok güzel tabloları var. Onu asıl bu anlamda bir sergiye dönüştürmek istemişler. Fakat hani Rusya ile ilişkiler biraz hani böyle limonileşince işi biraz daha 19. yüzyıldaki ressam seyyahlar şeklinde genişleterek yerleştirmişler. Yani 6 tane seyyah ressama yaymışlar. Bunlar da Anton Ignaz Melink, Giovanni Schranz, Thomas Alam, William Henry Bartlett, umarım doğru okuyorumdur, John Frederick Lewis ve dediğim gibi Ivan Ayvazovski. Bu anlamda baktığımızda gerçekten gravürlerin, yani gravür dediğimiz zaten hani kazınmış resim diyebiliriz. Levhalara, metal özellikle olmak üzere levhalara kazınmış resimler diyebiliriz. Bunların daha sonrasında hani o zaman fotoğraf yok. Detaylı olarak böyle bu şekilde şehri görebileceğimiz, bir de tabii resim de yasak. Hani Müslüman olmanın getirdiği çok fazla detaylı. Bir de şöyle de bir algı var. Mülk padişahın olduğu için mülkün resmi de padişahın. Dolayısıyla, hı hı, onun çizilmesi de izne tabi. Yani sokakta rastgele durup da haydi ben tuvalimi açtım resim çiziyorum da diyemiyorsunuz. O da izne tabi. Özellikle baktığımız zaman başında durulup da bekçilerin izin verildiği halde, hani tabii ki bekçiler, hı hı, başlarında bekliyor. Bekçilerin başında durup da çekilen diyorum, resmedilen resimler bize çok şey anlatıyor. Çünkü bir hayal ürünü değil. Bir ilham alınmış ürünler değil, doğrudan gerçek İstanbul'u bize, 19. yüzyıl İstanbul'unu sunduğu için çok kıymetli. Çünkü sanatsal anlamda tabii ki değerleri var ama aynı zamanda biz tarihçiler için de pek çok ipucunu hem anıtsal yapılar, mimari yapılar anlamında, hem siyasi tarih anlamında, hem de toplumsal sosyal yaşantıyı, kültür kodlarını, hı hı, geleceğe ilişkin kültür kodlarını taşımaları anlamında çok önemli.
Peki dijital bir sergiydi aynı zamanda. Dijital şimdiki İstanbul'la da karşılaştırma ihtimalimiz var mıydı o dönemi? Şimdiki İstanbul'da resmedilmiş ya da dijital olarak yer aldı mı?
Yok, öyle bir karşılaştırma yok ama isimler veriliyor. Hı hı. Hani o anlamda bir farklılığı var. Çünkü hani bugünkü isimlerde kimilerinde, hı hı, aynı olduğu için bugünkü halini, hani sizi aslında amaç 19. yüzyıl İstanbul'una götürmek. Dolayısıyla çok fazla
götürüyor mu gerçekten?
Evet, götürüyor gerçekten. Hı hı. Çünkü Codex Art teknolojisi denilen bir teknolojiyle dediğim gibi hem büyütülerek hem de animasyon, zaten çok
hareketli
büyük bir ekip.
Hareketli olunca içinde hissediyorsunuz
kendinizi.
Evet,
içinde hissediyorsunuz kendinizi. Özellikle genel yönetmen Bülent Özükan, Boyut Yayıncılık'tan dediğim gibi, hı hı, beste ve müzik direktörü Angelika Akbar, sanat yönetmeni de Murat Öndeş ve tabii ki bu üç kişi değil, arkasında büyük bir küratör ve, evet, animatör ve hani restoratör, hı hı, ekibi var. Zaten hani eğer turist olarak geleceklerse 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Normalde 22 Mayıs'ta bitiyordu. Ben onun için özellikle hem gördüm sergi bitmeden diye sevinerek onu paylaşmak istemiştim. Ama uzatıldığını duydum. Ona da çok sevindim. Hem tavsiye ederim.
Evet. Şimdi yurt dışından gelecek dinleyicilerimiz evet, vardır ki mutlaka görsünler. Evet. Peki çok
İstanbul Deniz Müzesi'nde bu arada. Barbaros Salonu'nda. Bu sergi evet. Muhakkak görmelerini isterim.
Peki siz yeni İstanbul'u da bildiğiniz için soruyorum. O 19. yüzyıla evet. gidip o İstanbul'u da gördünüz. Tabii yangınlar dolayısıyla pek çok sebeple tahrip olan yapılar arasında çok fark var mı? O zamanki İstanbul'la şimdiki İstanbul arasında ne gibi bir fark var? Tarihçi gözüyle baktığınızda neler görüyorsunuz?
Şimdi bir kere tabii ki yani tarihi yapılarda bir değişiklik var. Yani pek çok köşk var o dönemde, pek çok saray, hisar, kayıkhane, hani baktığımız zaman yalılar, bunlar hani azalma gösterdiği gibi. Şehrin silüeti anlamında da bir Yeditepe. Mesela pek çok kentte bir yukarıya çıktığınız zaman, belli bir yüksek bir binaya çıktığınız zaman şehir ayaklarınızın altında da yani İstanbul'da 7 tane tepe var. Yani bu anlamda baktığımızda çok özel bir şehir. İki kıtayı birleştiren tek şehir dünyada. Hani pek çok özelliğiyle İstanbul gerçekten dünya bir başkent. Hani Napolyon'un dediği gibi eğer dünyanın bir başkenti olsaydı gerçekten bu İstanbul olurdu. Hem fetih dolayısıyla da hani 563. yıl dönümünü kutladığımız fetih dolayısıyla da İstanbul'u konu etmek adına önemli buluyorum. Gerçekten İstanbul çok özel bir şehir. Bu anlamda baktığımızda bugün bu tarihi yapılara ne ölçüde değer veriyoruz? İşte surların hali ortada. Yani gerçekten çok pislik içerisinde. Yani çok da büyük bir şehir tabii ki bu anlamda. Yayıldı artık. Nerelere kadar geldi sınırlarını hem batıda hem doğuda görüyoruz. İki kıtada da. Dolayısıyla kontrol etmek nüfus anlamında, sosyal yapı anlamında, coğrafi anlamda kolay da değil. Yani güç olduğunu kabul ediyoruz o anlamda. Fakat gene de tarihsel anlamda çok değerli bir şehir olduğu için her tarihi yapının ayrı ayrı dikkate alınıp hakikaten önem verilmesi lazım. Bir taraftan bir de şunu ben özellikle vurgulamak isterim. İskender Pala'nın da vurguladığı gibi bunu ben de vurgulamak istiyorum. Yani şehir insanıyla şehirdir. Yani tamam anıt yapıları, tarihi yapıları, pek çok doğal tabii güzellikleri olması çok güzel bir şey. Yani İstanbul bu anlamda biricik dünyada ama aynı zamanda o İstanbul beyefendisi, İstanbul hanımefendisi dediğimiz Türkçemizde kavram da çok
İstanbul
önemli.
İstanbul Türkçesi değil midir?
Yani onlar esas sadece olan. Türkçeyi kullananlar değildi. Aynı zamanda onlar bir modeldi.
Evet.
Bir adab-ı muaşeret modeliydi bize. Evet. Şimdi yavaş yavaş onların kaybolduğunu görüyoruz. Şehrin hani sergiden çıkıp da şehrin kalabalığına karıştığınızda orada gördüğünüz o hanımefendileri ve beyefendileri özlediğinizi, nerede onlar dediğinizi şöyle bir söyleyebilirim açıkçası. Hani gerçekten şehir biraz da insanıyla. Çünkü ruhunu veren şehre bence insan. Dolayısıyla evet 200 yıl geçti. Tabii ki pek çok sosyal değişme, pek çok siyasi değişme yaşandı. Fakat benzer şehirlere baktığımızda Avrupa'daki büyük tarihi şehirlere baktığımızda 200 yılda gerçekleşen değişmeleri takip ettiğimizde bizim karşılaştığımız manzara pek iç açıcı değil.
Evet,
yani
aslında
200 senede onlarda da böyle bir değişiklik olmasını bekleriz o zaman. Çünkü şehrin silüeti ciddi manada bozulmuş durumda.
Bizdeki bu değişikliğin sebebi aslında bir başka program konusu olabilir neredeyse değil mi?
Gerçekten. Yani İstanbul başlı başına belki serilerce konuşulabilecek ayrıca bir gerçekten başlık diye düşünüyorum.
Ama biz, biz bugün itibariyle Deniz Müzesi'ndeki o 200 yıl önceki seyyahların dünyasının sanatseverlerle buluştuğu sergiden söz ettik. Uzadı dediniz 30 Haziran'a kadar mutlaka o zaman gidilip görülmesi gereken
dilerim
bir sergi.
Görebilirler. Evet çok tavsiye ederim gerçekten. Özellikle de nostalji kelimesinin tam anlamını veriyor. Özlem ve hani eski tadı vermeyen şu anda eskinin o hissini hissedemediğimiz her şeyi bulmak adına detayları görmek adına o gravürlerdeki
eski İstanbul'u, İstanbulluyu görmek adına,
gidip görsünler. Evet ve bütün sergiyi düzenleyen emeği geçen herkese de ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Hani orada kimseyi bulamadık teşekkür edecek. Buradan teşekkür etmiş olayım.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu sergiyle dinleyicilerimizi buluşturmayı düşündüğünüz için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesi dinleyicilerine bu hafta da bizlerle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın sesleri.